You're listening to a podcast from the Brookings Institution.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Brookings. My name is Ömer Taşpınar, and I'll be moderating today's event. It goes without saying that the Kurdish question in Turkey is always relevant to Turkish domestic and foreign policy. But perhaps in the last few months, this relevance has gained a new level of urgency. When you look at the challenges facing Turkish democracy, from the constitutional question of basically writing a new constitution that will redefine the meaning of Turkish citizenship, to questions related to minority rights, and of course to all the foreign policy challenges basically facing Turkey in the region, from Iraq, Syria to Iran, there is always a Kurdish dimension. And in that sense, especially with events in Syria, the Kurdish question arguably has gained a new sense of urgency in Turkey. So today we are very lucky to have four people basically here to talk to us about the Kurdish question. And one of them, Mr. Doğan, will be the translator. So we will have consecutive translation. But let me briefly introduce you to our panelists today. Mr. Selahattin Demirtaş is the co-chair of the Kurdish Peace and Democracy Party, which is basically the main Kurdish political party represented today in the parliament. And he has been active in Turkish politics and has visited Washington in the past and is a very important personality as far as the Kurdish question is concerned in terms of his ability to explain the problem to not only the Kurdish minority, but also to the Turkish majority in the country. So we're very lucky to have him here as the co-chair of the party. Another co-chair of the party, we have Gülten Kışanak, who is also a frequent commentator on Turkish TV and often has to answer critical questions regarding where the Kurdish question is, what do the Kurds want in Turkey, and we are very happy that she's here in a way breaking the kind of patriarchal scene here, and we have now someone who represents the party at an equal level and a female member of the Turkish parliament. So welcome, Gülten Kışanak. And Ahmet Türk, who is a veteran of the Kurdish movement, who whose political career goes back to the CHP, the Turkish Republican Party, Atatürk's own party. And he is also a very important leader, community leader, an activist who has been very active in Turkish politics since the 1970s. And we're very lucky that we have this important group here for you to discuss not only where the Kurdish question is today in Turkey, but also the relevance, as I said, of the Kurdish question as far as foreign policy is concerned. The plan here is basically to give the co-chairs, Mr. Selahattin Demirtaş, about 10 minutes for opening remarks, and then we'll open it up to a Q&A. I'll ask a few questions, and then we'll take questions from the audience. And our two other participants, Mrs. Gülten Kışanak and Ahmet Türk, will also be participating during the Q&A. And Mr. Doğan will be translating, as we said, consecutively. Kısaca anlattım size. 10 dakika lütfen.
Thank you. Ben herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar gelip bizleri dinledikleri için bütün arkadaşlara hoş geldiniz demek istiyorum. Yine Brookings Enstitüsü'ne ve özellikle Sayın Taşpınar'a bu fırsatı sundukları için teşekkür ederek başlamak istiyorum.
I want to start thanks all of you for coming here today and specifically thank Mr. Ömer Taşpınar and Brookings Institution to provide us this opportunity to be able to talk to you today. Thank you.
Bugün burada konuşmak istediğimiz konu Kürt sorunu ama zannediyorum hepimizin ortak olacağı bir fikir var ki Kürt sorunu artık sadece Kürtleri ve Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun olmaktan öte artık bölgesel bir sorun ve giderek de küresel bir soruna dönüşmüş durumda.
We are here to talk about the Kurdish conflict, of course, but the Kurdish conflict today is not only a matter that is important in Turkey, but it is also a regional problem. And in that sense, it becomes an international problem.
Tabii ki Orta Doğu gibi şu anda siyasi olarak kaynayan bir coğrafyada dört ayrı ülkede nüfus yoğunluğu itibariyle şekillenmiş bir halk topluluğunun, Kürt halkının yaşadığı sorun hem yaşadıkları ülkeyi doğrudan ilgilendiriyor hem de bölge politikasıyla yakından ilgilenen bütün ülkeleri aslında doğrudan ilgilendiriyor.
Kurds dispersed among four countries in the Middle East, a nation of such magnitude is not only involving these specific countries that inhabit them, but it also becomes an issue that involves whole region as Middle East.
Ve biz Türkiye'de siyaset yapan bir parti olarak daha çok da Türkiye'deki Kürtlerden oy alan seçilmiş insanlar olarak hem Türkiye'deki demokratikleşme sorunları, Kürt sorunu çerçevesinde meseleyi ele almak istiyoruz. Hem de bölgesel düzeyde etkilerini, Kürt sorununun, Kürt halkının içinde bulunduğu durumun etkilerini burada ele almak istiyoruz.
We are, as elected representatives of the Kurdish people, take this matter into consideration not only within the framework of Turkey, but also we consider it as a regional issue and we will discuss it in that sense.
Elbette ki konuşacağımız konuların tamamının merkezinde Kürt sorunu ya da Kürtler yoktur. Ancak konu başlığımız, tartışmamız gereken mesele Kürt sorunu olduğu için belki bizler Kürt siyasetçiler olarak meselelere nasıl bakıyoruz diye tartıştığımızda biraz kendi penceremizden konuları açmak istiyoruz.
Of course we are not only gonna be talking on every question that we discuss only Kurds, but there will be other involving relating questions that will be considered as well. So we are gonna be looking at this from our perspective and our window.
Biz Türkiye'deki Kürt sorununu siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bir sorun olarak, bir halkın yaşadığı sorun olarak tanımlıyoruz.
We're defining Kurdish problem in Turkey as an economic, political matter, and we define in that sense and we look at from that perspective.
Elbette ki bir halkın kendi kültürüyle, diliyle, kendi ana vatanında, coğrafyasında kendini yönetme hakkıyla birlikte ele alınması gereken bir sorun olarak görüyoruz.
Of course we believe that this question should be taken into consideration as a matter of people that have a right to govern itself as well.
Ancak Türkiye'deki Kürt sorunu Türklerle Kürtler arasında yaşanan bir sorun değil, Kürt halkıyla hükümet politikaları, devlet politikaları arasında yaşanan bir sorundur bize göre.
From our perspective, Kurdish conflict in Turkey is not a problem between Turkish people and Kurdish people. It is a conflict between state and Kurdish people, and that wanted to be able to define in that sense.
Ve elbette Türkiye'de devletle ya da hükümet politikalarıyla sorun yaşayan tek grup da Kürtler değildir. Bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bu eksikliği, bu sıkıntıyı yaşamaktadır ama Kürt halkı inkar ediliyor olmasından, asimilasyona tabi tutuluyor olmasından kaynaklı olarak daha fazla ezilen, daha fazla hakları ihlal edilen bir grup olarak ortaya çıkıyor.
Of course this issue is not only a state versus Kurdish people. Other elements, agents of the state, citizens of the states are also sensing some sort of problems with the state, with the legal definition of the citizenship in Turkey. But however, Kurdish people becomes, because of their being heavily oppressed and assimilated, so they become as representing at a larger level.
Aslında sorunun geçmişi 100 yıldan daha fazla öteye dayanıyor. Yani daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan, Osmanlı'nın son yıllarından başlayarak devam eden, bugüne kadar gelen bir tarihi bir sorundan söz ediyoruz.
We are talking about an historical problem. This didn't happen just recently. It's a 100 years old issue, beginning with the end of the Ottoman Empire.
Meselenin bu boyutunu, geçmiş boyutlarını çok tartışarak zamanınızı almak istemiyorum. Daha çok güncel meselelerde bizim çözüm konusunda nasıl yaklaştığımız, ne tür önerilerimizin olduğunu hem Türkiye içinde hem bölgesel düzeyde ne tür projeler geliştirdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.
I don't want to take so much of your time taking you back to the history. However, we wanted to concentrate on recent matters and see what is our perspective on this to produce an alternative or solution to this conflict. So we will try to provide you perspective on that.
Her şeyden önce iki temel ilke etrafında çözüm önerilerimizi sunacağız.
We are going to try to provide you alternatives that we believe is the solution from our perspective on two principles.
Birincisi, her türlü çözüm önerimiz, çözüm yöntemimiz şiddet dışı olmalıdır. Demokratik, barışçıl, diyalog ve müzakereci yöntemlerle gerçekleşmelidir.
Our first and most foremost principle is that this matter should be taken into consideration without any elements of violence in this sense. And this matter has to be communicated with dialogue, collective and constructive dialogue.
İkincisi, mevcut devletlerin, ülkelerin sınırları tartışmaya açılmadan, ulusal sınırları tartışmaya açılmadan, sınırların bütünlüğü birliği içerisinde bir çözüm gelişmelidir.
And the second principle will be to look at the Kurdish conflict in Middle East, in the respective countries, without bringing the state integrity, their territorial integrity into the questions. So that in that sense, their territorial integrity will be out of discussion.
Ve biz BEDEP olarak Türkiye'de yaşayan Kürtlerin ve diğer farklı kesimlerin, diğer azınlık gruplarının, dinsel veya etnik azınlıkların kendini bütün hak ve özgürlükleriyle, tümüyle yaşayabilmeleri için demokratik, sivil bir anayasada çözüm öneriyoruz.
We are proposing a solution in democratic and transparent societies constitution. For that we wanted to be able to see every agent in the society, every ethnic group as well as faith groups. They have a right to an opportunity to express themselves.
Ve bu kesimlerin, Kürt halkı başta olmak üzere bütün farklı kesimlerin kendi ana dillerini eğitim başta olmak üzere kamusal bütün alanlarda sınırsız özgürce kullanmaları gerektiğini savunuyoruz.
Of course we defend that these people and all these diverse communities and faiths, they should be able to express themselves in their own native language. For that matter, Kurds, they should be able to use their language in every area of the society and life.
İkincisi, bütün kültürlerin, bütün farklılıkların anayasal koruma güvencesi altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de sadece tek bir etnik grubun yaşadığını iddia eden anayasa vurgusu yerine bütün farklılıkları garanti altına alan bir anayasa öneriyoruz.
And of course, at second, we are proposing a constitution that recognizes every different community in the state, within the borders of the state. Different communities, for that sense, ethnic minorities and faith groups, should be recognized within the framework of this democratic constitution.
Üçüncüsü, evrensel standartlarda herkese örgütlenme hakkını savunuyoruz. Kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle örgütlenme hakkını savunuyoruz. Kürtler açısından özellikle Kürt kimliği ve Kürdistan ismini de özgürce kullanabileceği şekilde siyasi parti, vakıf, dernek kurma hakkını savunuyoruz.
And the third one will be from the perspective of a human rights issue, that we believe that every citizen of the state should have a right to express and assemble an organization for that matter to exist within the state.
Dördüncüsü de herkesin, bütün grupların yönetime katılma hakkını savunuyoruz ve Türkiye'de özerk yönetim bölgeleri ya da bölgesel özerklikler öneriyoruz.
And the fourth one will be that we wanting to see that this constitution protects and preserves the right of every different ethnic community and individual participating into the democratic system. And we, for that, we are proposing a regional, I would say, autonomous elements that exist within the borders of the state.
Özellikle bu son özellik kısmını biraz açmak istiyorum.
I wanted to specifically open up this last comment on regional autonomy.
Parti programımızda bizler sadece Kürtlere özgü bir özellikten söz etmiyoruz. Ya da sadece Kürtlerin yaşadığı Kürdistan bölgesine özgü bir özellikten söz etmiyoruz.
We're not talking about this specific when we talk about the autonomy, we're not specifically talking about the Kurdish people and the Kurds that live in a region that called Kurdistan.
Türkiye şu anda 72 milyonluk nüfusuyla ve büyük coğrafyasıyla aslında hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da büyük ülkelerden biri.
Turkey with 72 million of its population with large geography is one of the most important country in Middle East and Europe.
Dolayısıyla böyle bir ülkenin tek bir merkezden yetkilerin sadece tek bir hükümette toplandığı katı merkezi bir yönetimle idare edilemeyeceğini, bunun demokrasiye aykırı olduğunu düşünüyoruz.
And for that we don't believe that centralized system of government that manage all these different ethnic groups and communities from one center, we don't see this as viable and productive system of justice.
Ve bunun yerine merkezi hükümetin yetkilerinin azaltılarak bölgesel, yeni kurulacak bölgesel meclislere, özerk bölge meclislerine bir takım yetkilerinin devredilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
And with that we think that decentralized government, some of the responsibilities of the federal government to be allocated or shared with the local and regional governments, and we see this as the most viable alternative to this problem.
Örneğin ulusal güvenlik, genel adalet hizmetleri, yine genel maliye hizmetleri gibi merkezden yürütülmesi gereken hizmetler dışında önemli bütün yetkilerin bölge meclislerine devredilmesi gerektiği inancındayız.
Matters involving national security and of course the economy for that matter, and they can be managed from the central government, but other less significant societal governmental issues can be divided and shared with the local and regional governments. We do believe that there can be some sort of allocation of power for that.
Her bölgede 3 ile 6 arası şehrin birleşebileceğini, bir bölge oluşturabileceğini düşünüyoruz.
Within every region that we define, there can be 3 to 6 subdivisions defined to sort of define the sharing this or extending or yielding this power from the central government to the local areas.
Ve bu şekilde Türkiye'de 20 civarında özerk bölgenin, özerk bölge meclislerinin de oluşup yerinden yönetimin hayata geçirilebileceği inancındayız.
And we believe that with doing this it is possible to have about 20 regional autonomous areas where they can self-govern themselves within the existence and federal government's control.
Ve elbette ki bu bölge meclisleri demokratik seçim yöntemiyle iş başına gelen temsilciler aracılığıyla, tıpkı Amerika eyaletlerinde olduğu gibi, kendi kendini yerelden yönetme, yerinden yönetme hakkının daha sağlıklı, demokrasiye daha uygun olacağı inancındayız.
And these subdivisions, of course, they will be democratically managed and their assembles will be democratically elected. And just like United States or other federal systems, and these people can exist and form their own local governments.
Bölge meclislerinin Türkiye'nin ortak resmi dili olan Türkçe dışında ikinci resmi dilleri ihtiyaca göre başka resmi dilleri de kararlaştırabileceğini ve kullanabileceğini düşünüyoruz.
We also believe that with Turkish being the federal language, all these subdivisions and divisions, they can have associated language that is spoken from by the local people. And if necessary, even third language can be adopted as a spoken language or written language in this regional governments.
Bu modelin hem Kürtlerin, Kürt halkının özellik siyasi statü talebini karşılayacağını ama aynı zamanda Türkiye'nin genel demokrasisine de hizmet edeceğini düşünerek tartıştığımız bir model olduğunu belirtmek istiyorum.
Why will we believe that this model will be able to contribute to the solution to the Kurdish conflict, will resolve that matter? We also believe that this will enhance the society and make this society as Turkish a more democratic and more open and transparent democratic system.
Geldiğimiz aşamada bizler Kürt halkının aşağı yukarı %90'ının belki de etrafında birleştiği bu taleplerin hükümet tarafından dikkate alınması ve Kürt temsilcileriyle bu meselelerin müzakere edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
At this junction where we arrive, we believe that 90% of this concerns that we articulate, these matters can be taken into consideration by the government and this and can be communicated with the representatives of the Kurdish people.
Ve Türkiye'nin kendi Kürtleriyle, kendi yurttaşı olan Kürt halkıyla geliştirebileceği böylesine demokratik bir çözümün hem Türkiye'de iç barışa hem de bölgesel barışa önemli hizmetler sunacağını, katkı sunacağını düşünüyoruz.
And when a state, such a state that in peace with its own Kurdish minority will be stronger and will be able to emerge as a more powerful, more respectable system in the region as well.
Çünkü Kürt halkının bölge halklarıyla hiçbir düşmanlığı yoktur. Türk halkıyla, Arap halkıyla, Fars halkıyla veya diğer dini gruplarla hiçbir şekilde düşmanlığı yoktur.
Because Kurdish people does not have any animosity with other people of the region, for that matter, Arabs, Turks and Persian people or any other minorities that live in this area.
Ve bu bölge devletlerinin de özellikle Kürtleri egemenliği altında bulunduran bölge devletlerinin de Kürt halkına düşmanca politikalardan vazgeçmesi, Kürtleri bir tehdit olarak algılayan politikalardan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyoruz.
And we also believe that these nation states that house these Kurdish minorities within their country, and with this solution that we propose, they will refrain from producing seeing Kurdish people as a threat and produce policies that see Kurds as a threat in the region and see them as an enemy.
Bugün Türkiye'de siyaset yapan Kürtler de tümüyle dünyaya, kendi ülkelerine barış mesajını vermeye çalışıyorlar. Ama aynı zamanda özellikle Federal Kürdistan bölgesinde siyaset yapan arkadaşlarımız da, siyasetçilerimiz de, Kürt temsilcileri de bütün dünya aynı barış mesajlarını veriyorlar.
Today, Kurdish leaders who represent their people in these respective regions, they give a peace message to the world. And in Kurdish leaders in KRG area, autonomous Kurdish regional government in northern Iraq, their leaders as well, wherever they go in the world, they give a peace message to the world and envision a society and region that is peacefully exist, coexist.
Gerek Sayın Barzani, gerek Sayın Talabani, bir yandan Irak'ın barışına katkı sunmaya çalışırken, bir yandan da Kürtlerin haklarının, özgürlüklerin korunması için mücadele ediyorlar ama bütün Kürt temsilciler bölgeye ve dünyaya sadece barış mesajları veriyorlar.
President Talabani and President Barzani, while they propose and they defend a peaceful society for Iraq, they also envision a same peaceful coexisting, tolerating system for Middle East and the world. So they, wherever they go, they involve, they give this message to the world.
Hakeza Suriye'de yaşayan Kürtler ve siyasi temsilcileri de aynı şekilde hem hak ve özgürlüklerini savunuyor ama aynı zamanda yine güçlü barış mesajları veriyorlar.
And also Kurdish leaders in Syria, they also, while they defend the rights of Kurdish people in Syria, at the same time they give peace message to the world.
Dolayısıyla biz Türkiye'de kendi hükümetimize her zaman şunu telkin ediyoruz, tavsiye ediyoruz. Kürt halkı Türkiye açısından bir tehdit değildir. İçeride de bir tehdit değildir, dışarıda da bir tehdit değildir. Bir tehdit algılamasından çıkarılması gerekir.
And for that we tell our government that Kurdish people are not threat within Turkey and outside of the Turkey. And we communicate this and we try to achieve that this communication has been understood well, that we are not in any way to be perceived as a threat.
Kürt halkının şu anda yaşadığı coğrafya aynı zamanda kendi ana vatanıdır ve Kürt halkı sadece orada bütün halklar gibi onurluca eşit yaşamak istiyor.
Kurdish people, region that they inhabit today, that is their ancestral land. They have been living over there for very long time. So they wanted to exist in this land that been left to them by their ancestors within the integrity of the state that they live in a peaceful way and coexist.
Ve eğer Türkiye bölgesel politikalarda çok daha etkili olmak istiyorsa ve gerçekten de bölgenin barışına hizmet etmek istiyorsa Türkiye'deki Kürtlerle bir barışçıl bir çözüme ulaşmak ve Suriye'deki, İran'daki ve diğer yerlerdeki Kürtleri bir tehdit algılaması olarak algılamaktan çıkarmak durumundadır.
If Turkey wanted to be a stronger player in the Middle East and continue to be a leader in the Middle East, Turkey have to deviate itself from an idea that see Kurds as a threat in Turkey and outside of the Turkey.
Ve biz önerdiğimiz bu çözüm formülleri ve projeleriyle hem Türkiye'de hem de bölgesel barış sürecinde gerçekten de çok hızlı mesafe kat edilebileceğini düşünüyoruz.
And with it, we believe that not only in Turkey and regionally, Kurds with these ideals that they promote, and if this is taken into consideration, we will be taking steps and rather faster.
Yine Kürt liderlerden Sayın Öcalan 13 yıldır İmralı'da tek kişilik bir hücrede tutuluyor olmasına rağmen gerek Türkiye'ye gerek bütün dünyaya verdiği mesaj barış mesajıdır ve demokratik çözüm mesajıdır. Bu nedenle bütün Kürt siyasetçilerin veya liderlerinin mesajlarının doğru okunması ve doğru algılanması gerektiği inancındayız.
And with that, Kurdish leader Mr. Abdullah Öcalan, who has been captured in a one-man prison in Imralı, from his prison cell, he been calling peaceful, giving peaceful messages to the world. He won a constructive dialogue and wanted to make sure peace, this matter is resolved in a peaceful manner. So we wanted to see that world see us, and that people and leaders of Kurds and try to bring a peace to the region and Turkey.
Bu giriş kısmının son cümlesi olarak şunu ifade ederek bitirmek istiyorum.
I wanted to end with this last portion of the first sentence that I
bizler BDP olarak hükümetin göstereceği siyasi çözüm iradesi karşılığında bütün bu konuları konuşmaya, görüşmeye, müzakere etmeye hazır olduğumuzu da her fırsatta ifade ediyoruz. Bu konuların muhatabıyız diyoruz.
We wanted to call on that with all these things that we have been said, if any initiative has been taken by our government, as Kurdish leaders, we are open to negotiate on this, communicate on this, and discuss on all these matters.
Teşekkür ediyorum.
I thank you so much.
Thank you, Mr. Demirtaş. You gave us a quite comprehensive overview and a good idea of the policies of your party. So I think we have a clear idea about what the BDP, as the representative of an important part of the Kurdish population in Turkey, wants to be implemented. And if I understand correctly, the essence of this Kurdish demand that you expressed can be summarized as a more multicultural Turkey, a Turkey which changes its definition of citizenship from an ethnic-based citizenship concept to a more civic-based citizenship, and in more concrete terms, a more decentralized Turkey. You avoided the term federalism, and you used autonomy, a more decentralized Turkey with a number of regions that are less dependent on Ankara. All these seem to be quite rational demands. However, the 800-pound gorilla in the room is the PKK. And there is a perception in this city that the relationship between your party and the PKK is pretty much like the relationship between the IRA and Sinn Féin. This is the cevap, biliyorsunuz. So could you help us understand the nature of your relationship, the relationship your party has with the PKK,
Because the threat perception, it seems to me, in the eyes of the Turkish government, is not necessarily the Kurdish people, is not necessarily the BDP, but the PKK. And in what ways, right now, this cycle of violence, which involves the PKK and the Turkish military, can be broken with your proposals? This, I assume, requires a certain distance that you may have to take to the PKK, and that's exactly what the government seems to want. So there seems to be a kind of impasse.
Sayın Demirtaş, siz çok detaylı bir şekilde bu Kürt meselesini burada açıkladınız ve dikkat ettiğim bir konu da sizin özellikle yani federal sistemden kaçındığınız ve bu meseleyi demokratik özellik, gerçi bu bilinen bir terim, onu söylemekten ziyade özerk anlamda siz bu Türkiye'deki daha zayıflamış bir sentral hükümetin görevlerini lokal hükümetlerle paylaştığını söylediniz. Bunlar çok güzel düşüncelerdi. Ancak burada dikkate alınması gereken o olay bir 800 kiloluk bir gorilin odanın ortasında olması ve o da PKK. Yani bu sizler kendi pozisyonunuzu nasıl açıklıyorsunuz? Siz bu PKK'ya ne kadar yakınsınız? Bu PKK'nın kullandığı yöntemleri nasıl görüyorsunuz? Bu konudaki sizin düşünceniz önemli.
Ve bu IRA, Sinn Féin gibi bir benzetme
evet.
olabilir mi aranızda?
Evet.
Sinn Féin benzetmesi var.
Şimdi her şeyden önce PKK 30 yıldan daha fazla bir süredir Kürt sorunu ve Kürt halkının hakları için silahlı mücadele yöntemini seçmiş bir örgüttür. Biz PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz. Biz bugüne kadar 1990'dan bu yana kurulmuş hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Çünkü halk tarafından da desteklenen ama şiddet yöntemini tercih etmiş bir örgüt olarak tanımladık kendisini.
Now, when it comes to defining PKK, PKK is a struggle, people struggle organization, has been, continuing this struggle for more than 30 years in Middle East. And since 1990s, none of the Kurdish parties has been established. None of them actually called Turkey PKK a terrorist. They refrain from this term specifically. So we see PKK as an organization that defend Kurdish rights, however, means that they use violent terms, way of achieving this goal.
Ancak bizler şiddeti bir çözüm yöntemi, silahı da bir çözüm yöntemi olarak tercih etmediğimiz için 1990 yılından bu yana demokratik siyasal mücadele sürdüren bir partiyiz.
However, we do not want to see this. We refrain from using this term, and we don't see violent as a way of achieving this objective. So, since 1990s, we are a political party that defend Kurdish rights without using any violent means.
Ve bizler partimize oy veren insanların çok önemli bir kısmının aynı zamanda PKK'ye sempati duyduğunu da biliyoruz.
And we also know that very important portion of people that they vote for us and they are also sympathizers with the PKK.
Ancak bizim PKK ile aramızda organik bir ilişki, organik bir bağ hiçbir zaman olmadı.
However, there was no organic relationship between us and the PKK.
Sinn Féin IRA ilişkisinde olduğu gibi iç içe geçmiş örgütler değiliz.
You cannot be compare the Sinn Féin and IRA example because they were more interrelated organizations, but that organic nature does not exist between us and the PKK.
Biz PKK'yı doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde temsil etmiyoruz. Biz BDP olarak aldığımız oylarla elde ettiğimiz meşruiyete ve taleplerimize dayanarak kendi partimizi, sadece kendi yönetimimizi temsil ediyoruz.
Directly or indirectly, we represent PKK. We are representing people who vote for us as a political party that legally exists within the jurisdiction of Republic of Turkey.
Ancak şunu da biliyoruz ki PKK de Orta Doğu'da ve Türkiye'de özellikle bir realitedir. Dolayısıyla Kürt sorununun çözümü sürecinde dikkate alınması ve bir şekilde temasa geçilerek ikna edilmesi gereken bir aktördür diye düşünüyoruz.
However, at the same time, we believe that PKK is a reality and part of this conflict, and it should be considered when alternatives for solution are produced. We believe that they should be taken into consideration and, if necessary, to be communicated with.
Ve biz bu siyasi çözüm sürecinde önerdiğimiz bu siyasi çözüm sürecinde aynı zamanda barışın da gerçekleşmesi için eş zamanlı olarak mutlaka ama mutlaka PKK'nin de ikna edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu siyasi çözüm arayışları esnasında da mutlaka silahların susması, akan kanın durması gerektiği inancındayız.
And when we continue this dialogue, discussion, and working towards peaceful solution to this issue, we believe that PKK should be also consulted, that they should be brought to senses. Violence should be stopped as well, because when the violence continues, we are unable to step further.
Bu çerçevede biz PKK'yı bir sorun değil, Kürt sorununun bir sonucu olarak, ortaya çıkmış bir sonuç olarak tanımlıyoruz.
And with this, we don't see PKK as a problem. We see as a result of a problem.
As a follow-up to that, and maybe Gülten Hanım and Ahmet Bey can also partake, are your demands overlapping with the demands of the PKK? There's a perception of the PKK as a separatist movement, basically that they're not interested in just autonomy, but in creating an independent state. At least that's the perception. Do you think the demands that you have outlined overlap with the demands that, let's say, Abdullah Öcalan would make in terms of what the PKK wants? How close are your positions to the political demands of the PKK?
Bununla beraber ben Sayın Kışanak ve Sayın Türk'ün de bu konuda comment yapmasını arzu ediyorum. Sizin arzu ettiğiniz, sizin bu çözüm için arzu ettiğiniz olayların ne kadarı PKK'nin ve onunla beraber Sayın Öcalan'ın çağrılarıyla, arzularıyla çakışıyor? Onların istediği sonuçlar yalnızca bu çözümünün dışında, autonomi çözümünün ötesinde bir sensi yaratıyor. Yani izlenimi bırakıyor. Bir de yani
sanki bağımsızlık istiyor.
Bağımsızlık izlenimi yaratıyor. Sizin çözüm önerinizin onlarla ne kadarı çakışıyor?
Evet, ben de öncelikle herkese teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bu tartışmayı yapıyoruz.
I wanted to first thank every one of you. Thanks for being here today, and I'm so glad that we are having this discussion here today.
Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki özellik, kimliğin tanınması ve ana dil önündeki engellerin kaldırılması 21. yüzyılda bir talep olarak artık ileri sürülmemesi bir hak olarak mutlaka tanınması gereken konular.
I wanted to first of all say that specifically autonomy, recognition of identity and use of mother tongue in the 21st century should not be seen as a demand. This is a natural right.
Bunlar artık demokrasinin olmazsa olmaz kuralları ve en temel insan hakları.
These are unavoidable components of the democracy, and they should be seen in that sense.
Hani tüm Orta Doğu'da yaklaşık 40 milyon Kürt'ün, Kürt halkının kullandığı dilin yasaklanması, eğitim dili olmaması, kamusal alanda kullanılmaması artık bence tüm insanlığın, tüm Orta Doğu'nun bir sorunu olmalı. Sadece Kürtlerin değil.
A language that is spoken by 40 million people in the Middle East it should not be banned from political life within the state and in education and in all parts of the society. This in the 21st century seeing this is unacceptable.
Yine yerel özelliklerin, yerel ve yerinden yönetimlerin artık demokrasinin temel kriteri olduğunu biliyoruz.
And also we believe that regional autonomy is one of the component of the democratic society today.
Bu konular sadece Kürtlerin talepleriymiş gibi gündeme geldiği zaman acaba hükümetler taviz mi verecek diye tartışılıyor. Böyle tartışılması da yanlış.
When this issue is brought to the table and the governments, they see this as only at demands of Kurdish people. And when this is perceived like this, of course, does not help the overall solution.
Bence bu konularda artık tartışma yapmadan ilerleme sağlamak zorundayız.
I believe that we should not have any more discussions on this, and these issues should be resolved so quickly.
Ve biz inanıyoruz ki bu konularda sağlayacağımız ilerleme Kürt sorununun şiddet zemininden çıkmasını kolaylaştıracaktır.
And we also believe that when we are able to produce alternative solutions to these specific issues and the violence, means of violence that is being used in Kurdish struggle, they will vanish itself and eventually all these involving parties will deviate, refrain from using violence.
Çünkü Kürt sorununu şiddetle buluşturan Kürt halkının inkar edilmesi, dilinin yasaklanması, asimilasyona uğratılması ve bunlara karşı çıkanlara da devlet şiddetinin uygulanmasıyla aslında gündeme geldi.
We believe that the violence became a tool here because of the denial of Kurdish identity, oppression of Kurdish people, and extreme assimilation measures that been employed by the government. So, furthermore, use of state violence against people that have this sort of demands.
Biz demokrasiyi şiddetin ilacı olarak görüyoruz. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler şiddeti ortadan kaldırabilecek en temel gelişmedir diye düşünüyoruz.
We believe that democracy is the medicine, a cure for violence. There's only way that we can cure this illness will be democracy.
Burada da yine bir yanlış tartışmaya dikkat çekmek istiyorum. Böyle anlatmaya çalıştığımızda bu hakları vermezsek o zaman şiddet mi devam edecek? Bizimle şiddetin pazarlığını mı yapıyorsunuz? Diyorlar. Bu sorunun kendisi de yanlış bir soru.
And I wanted to emphasize this question as well when we talk about this one. And when we deal with the states on this, and the initiation is that when we extend these rights to the Kurdish people, so will that mean that we recognize or we give up to the violence? Or if we don't give these rights, will violence continue? And seeing from this perspective, we believe it's wrong.
Yine bu konuların PKK tarafından da ifade edilmesi, Sayın Öcalan'la tarafından da ifade edilmesi de bir sorunmuş gibi zaman zaman gündeme getiriliyor. Bizce bu temel insan hakları konusunda kim olumlu bir şey söylerse iyi bir şey yapmış olur.
And of course, some of these problems has been brought to public domain by PKK and Mr. Öcalan as well. So we believe that whoever say and do something for the dignity of mankind, for that matter, does good thing for the democratic society, we applaud that. That's a good thing.
Evet, Sayın Öcalan da bunlardan bahsediyor. Demokratik özellik diyor, Kürt kimliğinin tanınması diyor, ana dilde eğitim diyor, demokratik cumhuriyet diyor. Bence kimin söylediğinden bağımsız olarak bunlar iyi şeyler.
Yes, Mr. Öcalan also talked about autonomy. He talked about the right of Kurdish people to speak Kurdish. He talked about a representative society that every part of the society coexists together. Regardless of who says all these good things, we believe that these are good things.
And umarım sorunuza cevap buldunuz.
Teşekkürler. I hope that you find an answer to your question.
I'd like to open it up to the floor for Q&A. However, let me underline a paradox that emerges and something that I think needs to be understood. The Turkish government considers the PKK a terrorist organization. Yet up until recently, up until a year and a half ago, the Turkish government was engaged in a dialogue with the PKK. Yet, as far as I know, the Turkish government and the prime minister refuses dialogue with your party, has been refusing dialogue with your party. And this seems to be a paradox, because if the threat perception is the PKK, and if the main enemy is the PKK, how come Ankara, the Turkish government, was willing to talk to the PKK, but up until recently, and there are signs that this is changing, they have been reluctant to engage with your party, which is obviously much more legitimate and represented in the parliament? How can we explain this paradox, in your opinion, in the behavior of the Turkish government?
Soru ve cevap bölümüne geçmeden önce ben bir konuyu dile getirmek istiyorum. Şimdi Türk hükümeti çok yakın zamana kadar PKK ile bir diyalog içerisine girdi, bu bilindiği gibi. Ancak anladığımız kadarıyla hükümet daha legitimate olan, daha meşru bu konuda hak sahibi olan, demokratik olan bir kurum olarak sizin partinizle diyalogdan kaçınıyor. Bu ilginç bir paradoks. Yani bu olayı nasıl görüyorsunuz? Yani tehdit olarak gördüğü, terörist olarak gördüğü bir organizasyonla diyaloğa geçme arzusunda olan ve diyalog kuran bir hükümet neden sizin gibi bir demokratik partiyle diyalogdan kaçınıyor?
Evet.
İsterseniz siz de başlayalım, Ahmet Bey'e de dönelim tekrar.
Peki. Ben kısa bir iki şey söyleyeyim bu konuda.
I want to see couple short things on this issue.
Evet, aslında
bir çelişki bu yani.
Hükümetin Kürtlerin yaşadığı demokrasiyle ilgili, demokratikleşmeyle ilgili sorunları ve Türkiye'nin bütün yurttaşlarının yaşadığı demokrasi sorunlarını çözme, kökten çözme ve bu konularda gerçekten de somut adım atma gibi bir niyeti olsa bahsettiğiniz bu paradoksları yaşamaz.
I believe that if the government truly wanted to resolve this issue, not only the, in the context of Kurds, but citizens of the state, the issues involving whole citizens of the state, if the government is willing to resolve these issues, and I believe that all these paradoxes should not exist in the first place.
Yani sonuçta Türkiye'nin evet şiddet gibi bir sorunu var. Türkiye'de şiddet olayları yaşanıyor, silahlı çatışmalar yaşanıyor. Hatta zaman zaman düşük yoğunluklu savaş düzeyinde çatışmalar, ölümler yaşanıyor. Hükümetin bu konuyu öncelikli olarak ele alıp çözmeye çalışması bir yerde anlaşılabilir.
Yes, there is a violence used in Turkey. Sometimes even I will say low level war continues. However, if the government truly want to find a solution to this matter and resolve this issue, we believe all these things will vanish itself.
Ama bu mesele sıradan bir terörizm olayı değil. Bu mesele az önce ifade ettiğimiz gibi bir halkın yaşadığı 100 yıllık tarihsel geçmişi olan bir sorundan kaynaklı ve o sorunların ürettiği bir şiddet sorunudur. O nedenle sorunun kaynağına doğru bir şekilde inmeden, eğilmeden şiddet sarmalı içerisinden maalesef ki Türkiye çıkamıyor.
The means of violence that is being used has to be understood correctly. This is not a simple, you know, terrorist definition that can be used here. This is a 100 years old conflict. So the state must go root of this problem. You have to diagnose this matter correctly from its origin. And so as long as you are unable to do this, and this the wrong definition will cause into this sort of misunderstanding and paradox.
Bu nedenle biz tam bu noktada hükümetle PKK'nin barışı sağlamak adına ve şiddeti sonlandırmak adına görüşmeler yapmasını teşvik ediyoruz. Ama aynı zamanda konunun bütün siyasal ve özgürlüklerle ilgili boyutunu çözebilmek için siyasetçilerle de müzakere yürütmesi gerektiğini düşünüyoruz.
We encourage the government to mediate, to communicate with PKK to refrain using this violence. But at the same time, we believe that the government has to engage with political leaders, with us, to resolve other matters involving this conflict, matters involving with the human rights and all other issues. So political leaders should be seen as the actors here to be engaged with.
Sayın Ahmet Türk, size söz vermedik hiç.
Çok teşekkür ediyorum. Tabii aslında konu o kadar geniş ve çok yönlü ki anlatmak ve bugün nelerin yaşandığını ifade etmek de gerçekten çok zor. Şimdi biraz baktığımızda dünyaya, en antidemokratik ülkelerde bile bazı partilerin kurulduğunu ve daha sonra bu partilerin silahlı kanatlar oluşturduğunu biliyoruz.
What?
Güney Afrika'dan tutun, Irak'tan tutun, İran'dan tutun, ya Kürtler açısından da böyle olmuş. İsterseniz.
Now this matter is very important and big matter. When we look at the world, there are political parties exist in other parts of the world who later employ violence as a means of achieving a goal. So from that sense, we cannot just see this matter a very simple matter.
Evet, tabii Türkiye'ye baktığımızda dünyadaki bütün bu gelişmeler yaşanmasına rağmen demokratik siyaset önü açılmadığı için ve Kürtler bir halk olarak kabul edilmediği için demokratik siyasette Kürtlerin kendini ifade etme şansı olmamıştır.
And in Turkey, because Kurds are not recognized and the doors to a democratic dialogue and solution is not being opened, so this create a sort of pressure on Kurdish issue, and Kurds are unable to find a way to express themselves.
Evet, bütün mesele burada. PKK'de Kürtlerin kendisini ifade edemediği Türkiye'de bir isyan hareketi olarak değerlendirmek lazım. Yani demokrasi işletemediği için, göremediği için, hak ve özgürlüklerini gündeme taşıyamadığı için de bir isyan hareketi olarak çıkmıştır ortaya.
The matter, the heart of the matter lies right here. When you see a Kurds, you don't provide Kurds an opportunity to express themselves. So PKK emerged from here as a violent an organization that uses violent measures to force a way, to open a way to have Kurds to express themselves.
Ama tabii ki dünya değişiyor. Gelişmeleri çok yakından izliyoruz. Dönemin de bir diyalog dönemi olduğunu da artık görüyoruz. PKK'de bu diyalog döneminin doğru kullanılması konusunda da hazır olduğunu da mesajlarını çok iyi veriyor.
And of course world changed today. And PKK also is giving a message of being ready to use a dialogue to have this communication and find a way to resolve this matter. So we believe that the world we understand that PKK is ready for this.
Şimdi burada devlet de bu meselenin silah ve şiddet dışı yöntemlerle çözülmesini söylüyor. Kürtler de aynı şeyi söylüyor. Silahsız, şiddetsiz ve diyaloğa dayalı bir sürecin başlatması konusunda aynı şeyleri söylüyor.
And at this junction, both Kurds and the government believe that this matter should be resolved in a non-violent way. Violence should not be considered a method or an application to find a solution at this junction. So we both sides are proposing and defending the same ideals.
Ama maalesef bugüne kadar da hiçbir mesafe alamadık.
However, unfortunately, until today, we were unable to step further. We haven't been able to.
Şimdi burada eksik nerede? Niye alamadık? Bunu üzerinde tartışmamız lazım.
So what is it missing here? And why we are unable to step further? I think we should be able to talk on this one.
Evet, tabii ki Kürtler Orta Doğu'nun en kadim halklarından biri, önemli halklarından biri. Bugün halen kimliği, kültürü, varlığı kabul edilmemiş bir halk. Özellikle Türkiye'de yaşayan Kürtler açısından söylüyorum. Yani inkarcı ve asimilasyon bir politikayla Kürtler sindirilmek istenmiş, susturulmak istenmiş.
And Kurds, as one of the conglomerate of this major civilizations in Middle East, they have been assimilated and oppressed and denied. So they have not been given chance to express themselves within the states that they exist.
Evet, hükümet mantığıyla evet Kürtler var ama bir halk olarak kabul etmiyorum. Bu nedenle bir halk olarak hak ve hukukunu tanımıyorum gibi bir yaklaşım içindedir.
And yes, the states, they say that yes, there's a people such as Kurds exist, but we do not accept their rights as and their right of practicing their culture or using their language and exist as a, as with their identity.
İşte bu mantıktan dolayı bir türlü bu şiddet sarmalından kendimizi kurtaramıyoruz.
With this, and then we are unable to refrain ourselves from this measure of violence. We are unable to create a sort of circumstances that there is no violence is used.
Ya arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi aslında hak ve hukuk adalet temelinde yaklaşıldığı takdirde sorunun da çözüleceğini çok iyi biliyoruz.
As our friends expressed today, and actually if we look at from a perspective and context of individual and societal rights and responsibilities, I think we will be able to find a solution to this issue.
Şimdi burada tek soruya yanıt vermemiz gerekiyor. Çözümsüzlüğün nedeni Kürtler midir? Yoksa devletin inkarcı asimilasyoncu politikası mıdır?
We should be looking
bunu ortaya çıkarmamız lazım.
We should be able to understand whether it is Kurds using violence or it is the government denying the existence of Kurds is the heart of this conflict. What is it causing this conflict to turn into a hot matter and why is it still continuing?
Yani bu makul, meşru ve Türkiye'nin bütünlüğüne zarar vermeyen talepler yerine getirildiği takdirde bugün Kürt'ün de Türk'ün de bu şiddet sarmalından kurtulacağına yürekten inanıyoruz.
I believe from my heart that if we refrain from this unrecognizing and the turning rather recognizing Kurdish people with their identity, language and culture, and Kurds and Turks, they will exist coexist peacefully and they live next to each other.
Evet, bütün sıkıntı bir demokratik kültürle ilgilidir. Farklı bir grubun kimliğin olabileceği anlayışının henüz Türkiye'de kabullenmediğinin ifadesidir. Bence sıkıntının esas nedeni budur.
The most important part of this issue is that you know, not recognizing a nation of distinct character, language, identity and culture.
Eğer farklılığı kabul eden bir politika gerçekten bugün gündeme gelirse, yürütülürse bizim bu çatışmalı sürece çok etkili olabileceğine bize inanıyoruz ve bu konuda çok önemli katkılar sağlayabileceğimize de inanıyoruz.
If steps are taken in that direction and alternatives and solutions are produced to achieve this goal of recognizing these people, we believe that violence and all other related issues will vanish gradually.
Bir son cümle söylemek istiyorum. Sorunu çözmeye yönelik doğru bir diyalog oluşturmak lazım. Yoksa diyalog deyip de farklı kesimleri Kürtlerin aleyhine kışkırtmaya yönelik bir diyalog asla ve asla Kürtler tarafından benimsenmez ve çözüme de katkı sunmaz. Bugün diyalog dedikleri aslında işte ben bir şeyler yapmak istiyorum ama bakın Kürtler halen vazgeçmiyor mesajını vermek için. Yoksa sorunu çözme mantığıyla yaklaşılırsa aslında hiçbir sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum.
We just wanted to clarify this is that when we talk about the dialogue has to be defined in a correct way. If a dialogue that truly started to resolve the Kurdish conflict, it will be responded by Kurdish people right away. And we believe that dialogue that today has been talked about, talk about per se dialogue, but in reality, it just tried to use other elements within the regions that the Kurds live, use those elements against Kurdish people, and then declaring that, well, we are trying to do something, but Kurds are preventing. And this is not helping the overall solution. And this is not a dialogue. So we have to understand this fact that we have to define and redefine correctly the means of dialogue.
We have a Brookings tradition of usually including counterpoint, and you may question the absence of someone from maybe the government, the AKP party, or the state here on the podium. And let me just say that what we're facing is probably, from what you just heard, is this heightened sense of Kurdish expectations in Turkey. Because if we had someone from the AKP today, he or she would probably point out at some of the reforms implemented in the last 10 years, especially in the form of, for instance, the opening of a Kurdish TV channel and some rights along the lines of basically Kurdish education. So the situation, they would argue, is much better than in the 1990s. However, what we see here is that probably the BDP as an organization and the views we have seen consider these changes as cosmetic and not enough of a recognition of the Kurds' ethnic existence. And on top of that, there's the whole political dimension of the problem that can be summarized as autonomy, decentralization, that is also not being addressed, obviously. So in my attempt to basically present what the Turkish government would probably say, we can now open to questions that you may have, and hopefully address also the regional dimension of the Kurdish question beyond just Turkey, with some questions related to Syria, Iraq, and Iran. Carol.
Yes.
Wait for the microphone, and please identify yourself.
Thank you. Carol McDolivitz. As you know, President Barzani of the KRG was recently in Washington and even more recently in Turkey. I wonder if you could convey to us a sense of your relationship with Mr. Barzani, as well as your understanding of what kind of role he might play to help Turks and Kurds find a solution to the situation in Turkey. Thank you.
Ben biliyorsunuz Sayın Barzani, President Barzani bir süre önce Washington'daydı kendisi ve ondan daha önce de Türkiye'de bulunmuştu. Benim size söylemek istediğim bu Sayın Barzani ile sizin ilişkinizin ne düzeyde olduğu ve Sayın Barzani'nin bu meselenin çözümüne Türklerle Kürtler arasında ne tür bir rol oynayabileceğini o konuda düşüncelerinizi almak istiyorum.
Evet, doğrusu Sayın Barzani'nin Washington, Avrupa ve Türkiye gezileri aslında bölgesel düzeyde az önce ifade ettiğimiz Kürt sorununun ve Kürt sorunundan kaynaklı işte Bağdat'ta, Suriye'de yaşanan sorunların ele alındığı bir gezi olmuş. Sayın Barzani'nin açıklamalarından bunu anlıyoruz.
We believe, yes, Mr. Barzani has recently did some tour. And from our understanding, what has been made public is that he have engaged some sort of dialogue regarding the Kurds in Syria and in the region. And these meetings, as we understand, has taken place in Syria and Baghdad.
Sayın Barzani tabii ki çok önemli bir siyasi lider. Hem Kürdistan bölge başkanı ama aynı zamanda bölgedeki sorun ve sıkıntılarda katkı sunabilecek bir pozisyona sahip önemli bir siyasi kişilik, lider.
Mr. Barzani is of course very important figure that who is not only a leader of Kurdish people in KRG area, but he is also an individual that can provide a very important contribution to the resolving Kurdish conflict in respective regions of the Middle East.
Bizim parti olarak Kürdistan'daki siyasi partilerin tümüyle iyi ilişkilerimiz var ve tabii ki Sayın Barzani ile de partisiyle de son derece iyi ilişkilerimiz var.
Of course, we do have a very good relationship with the Kurdish parties in the region, and we do also have a very good relationship with Mr. Barzani's own party in KRG area, in autonomous Kurdistan.
Tabii ki Türkiye'deki Kürt sorununun çözümü Türkiye'nin kendi yurttaşlarıyla çözebileceği bir sorundur.
Of course, the problem of Kurdish conflict in Turkey, Kurdish problem, can be only resolved with the Kurdish people itself in Turkey.
Suriye'deki Kürtlerin sorunu Suriye'deki Kürtlerin düşüncesiyle veya katılımıyla çözülebilecek bir sorundur.
And the Kurdish conflict or problem in Syria can be only resolved with Kurdish people who lives in Syria and their contribution with dialogue with them.
Ama Sayın Barzani'nin de Sayın Talabani'nin de tüm bu sorunlar konusunda dolaylı destekleri olmuştur, olmaya devam ediyor. Barışın sağlanması konusunda tavsiyeleri, teşvikleri olabiliyor. Zaman zaman arabuluculuk yapma isteklerini açıkça ifade ediyorlar.
Of course not. Mr. Barzani and Mr. Talabani, they initiate to mediate among this Kurds in different regions to help them to find a solution to these issues. And they advise us, they encourage us, and they provide alternative to us.
Yeah.
Hello, my name is Jada. I'm a student at Georgetown University and also an intern at TÜSİAD, Turkish Industrials and Businessmen Association. Thank you for being here. It's a pleasure to listen to your suggestions. We talked about one paradox, and there's another paradox that your party is calling for peace and still vocally, repeatedly supports the leader of a terrorist organization, and which has been causing violence for all peoples, Kurdish, Turkish, both sides of the conflict, not just the PKK. But don't you think your calls for democracy would be more legitimate if you vocally dismissed violence altogether and anyone who's advocating violence? Thank you.
Benim adım Dana. Ben Georgetown Üniversitesi'nde öğrenciyim. Teşekkür ederim sizler bugün buraya geldiniz. Siz bugün burada iki tane meseleden, paradokslardan bahsettiniz. Bunlardan birisi şiddet meselesiydi. Sizin partiniz diyorum ki neden bu şiddeti topyekin olarak yani yanlış bir yöntem olduğunu neden açıklamıyor? Böyle bir şeyi yapmış olsanız sizce bu çözüme daha iyi bir katkı sunmaz mı?
Yani bunu defalarca açıkladık ama burada bir defa daha açıklayalım. Evet, topyekin olarak şiddet bir çözüm yöntemi değildir ve biz parti olarak şiddeti reddediyoruz tabii ki.
We have publicly said many times, and let me say here again, we do not believe that violence is a way of resolving this conflict. Yes, we are saying again.
PKK ile aranızda niye daha fazla mesafe koymuyorsunuz demek istiyorum. Belki Gülten Hanım siz deneyiniz.
Bu sorunun çok esprili bir yanıtı var. PKK ile aramızda Ankara ile Kandil kadar bir uzun mesafe var.
There is an entertaining way of answering this question when it comes to explaining that in terms of what do you mean with violence is that a space between us and PKK. And there is a very big distance from Kandil to Ankara.
Tabii bu işin esprisi ama politik olarak şunları söylemek gerekiyor.
This is of course the entertainment part of it. But politically we can say this answer to this issue.
Size çarpıcı bir rakam vereceğim. Kürtler siyasi parti kurarak demokratik siyasal yaşama tutunabilmek için 20 yıldır mücadele ediyorlar. 1991'den bu yana.
I can say this, Kurds since 1991, they have formed legal political organizations to find a solution, peaceful solution and democratic solution to the Kurdish problem.
Ve bu 20 yıl içerisinde tam 6 tane Kürt partisi, bu 8.'si, 7 tane Kürt partisi kapatıldı. Biz şu anda 8.'sini kurduk.
And since 1991, in past 20 years, 7 of Kurdish parties has been banned by the government. And our party, Peace and Democracy Party, is the 8th party right now.
Yani her parti ortalama 2 yıl anca Türkiye'ye dayanabiliyor.
So lifetime of each of these political parties in Turkey is only about 2 years that they can tolerate or they can be tolerated by the government.
Ancak PKK 1978'den bu yana hiç kapatılamadı. Tam 34 yıldır devam ediyor hayatına.
And when it comes to PKK, PKK has not been able to be closed down by since 1978. So they still continue.
Ve Türkiye'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın verdiği rakamlara göre 40 bin militan PKK saflarına katılarak bu savaşta yaşamını yitirmiş. 40 bin insan.
And according to the data provided by the Turkish Chief of Staff, since 1978, 40,000 Kurds has participated PKK and fighting this struggle that they lost their life. 40,000.
Sanırım bu rakamlar böyle basit bir kriminal olayla ya da bir terör olayıyla karşı karşıya olmadığımızı gösterecek önemli rakamlardır.
I believe these numbers cannot be just simply seen as a base, terrorist in that sense. You cannot define this in that context. 40,000 people have participated and lost their life. We should be able to see this in a more serious matter.
We have many questions and a diminishing amount of time, so I want to take three questions in a row. At the very back, üç soru birden alacağım, toparlamaya çalışacağız.
Hasan Hazar, Türkiye değil. Although the United States and EU countries...
Biraz daha yüksek sesle lütfen.
Although the United States, EU countries, international organizations and justice system defined PKK is a terrorist organization, but your party does not. Why does not your party recognize PKK is a terrorist organization? What a terrorist organization mean for your party? Thanks.
Can you bring the microphone to the middle of the room? Yes, this gentleman over there. Tessa, just on your right. Yeah.
It looks like the...
Please identify yourself.
Yeah, my name is Joseph Salih. I'm a Kurd from Iran, Washington businessman. It looks like the Turkish government for the last 30 years is hiding behind the word terrorism. I wish they would just stop saying that and somehow get along or talk to PKK to solve the problem. I also see Turkish government is going into a jihad mode against Syria. I see close parallel between the Turkish action towards the Kurds, bombing them, and what Assad is doing. I'm no fan of Assad. Thank you.
One more question here.
Yeah.
Wait for the microphone, please. We'll try to take one more round if we can have a quick answer.
Emrah Safa Gürkan. I'm a historian teaching at Georgetown University. I'm going to ask something about political because everybody's asking about PKK, but I'm going to talk about the process in the TBMM, in the parliament about the new constitution. So two things. To what extent can you participate? Are you allowed to participate to contribute to the new constitution? And second, how much do you think that is going to solve the problems that you lay? I realize that this not, you know, these are not going to solve all the problems on the table, but to what extent do you hope that some of the problems you mentioned are going to be solved by a new constitution?
Üç tane soru sordu. Birinci soru arkadaki arkadaştan geldi. Şimdi arkadaş dedi ki PKK bütün dünya tarafından, Birleşik Devletler tarafından terörist bir organizasyon olarak tanılıyor. Neden sizin partiniz de bunu halka açık bir şekilde PKK'nin terörist bir organizasyon olmadığını söylemiyor?
Olduğunu
söylemiyor. İkincisi Kürt bir arkadaş, İranlı Kürt bir arkadaşımız soruyor. Diyor ki Türkler bu son 30 senede büyük terörizmi kullanan Türk devletidir. Bugün Suriye'de de Türk devleti cihat anlamında, Suriye'deki Kürt kitlesine karşı cihatı bir yöntem olarak kullanmayı
yönetiyor. Assad rejimine karşı.
Assad rejimine karşı. Üçüncü
bir paralel
ne kadar katkı verebiliyorsunuz, izin veriyorlar
tamam,
içerisinde ne kadar ümitlisiniz anayasanın bir şeyleri çok güzel.
That makes your life easier. kısa cevaplar alabilirsek bir round daha yapıp kapatmak istiyorum.
What's the easiest one?
Suriye'ysen
Suriye'yle ilgili Albanya'nın sordu. Suriye'yi ayrıca
değerlendirelim. Yani bu ilk arkadaşımızın sorduğu Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya PKK'yı terörist olarak tanımlıyor. Partiniz neden tanımlamıyor? Aslında az önce ifade ettik. Yani şiddetin değişik türleri vardır. Yani fiziki şiddet vardır, psikolojik şiddet vardır, silahlı şiddet vardır, silahlı olmayan şiddet vardır. Terörizm de şiddet türlerinden biridir ve özgün bir tanımlamadır. Yani çok da amaç gütmeden toplumları sindirmek, bireyleri korkutmak amacıyla sivilleri hedef alan amaçsız şiddettir terörizm. Dolayısıyla şiddetin bir türü, spesifik olarak bir tanımdır terör. Biz şiddetin her türlüsünü reddettiğimizi ve şiddetin bir çözüm yöntemi olmayacağını zaten ifade ediyoruz. Ama meseleyi sadece terörizm olarak tanımladığınız zaman işin sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik diğer boyutlarını bir kenara itmiş oluyorsunuz. Çünkü terörizme karşı sadece terörle mücadele yöntemi kullanılarak mücadele edilir. Oysa bir sorun, bir şiddet sorunu aynı zamanda toplumsal bazı realitelere ve problemlere dayanıyorsa, siz onu terörizm sorunu olarak tanımladığınızda meselenin altında yatan bütün boyutlarını görmezden gelirsiniz ve sadece onu şiddetle yok etmeye çalışırsınız. Dolayısıyla teşhis tedavi açısından çok önemlidir. Biz terörizm teşhisinin son derece yanlış olduğunu biliyoruz ve o nedendir de 30 yıldır bu konuda tedavi üretilemiyor, çözüm üretilemiyor. Doğru teşhis bizimdir. Bütün dünya terörist de dese biz Kürt olarak, Kürt siyasetçiler olarak doğru teşhis yaptığımızı düşünüyoruz.
There are different definitions of the terrorism. You know, physical, psychological measures of this. But terrorism is a form of violence that is being employed by some parties to you know bring these people against each other to achieve a certain goal. However, what we see it from the very beginning that the matter has to be defined and diagnosed correctly. When you simply define this issue of violence in Turkey within the context of Kurdish conflict, and then you will be preventing or avoiding all other matters, the real matters that cause this issue, and you prevent them all. So when you do that, actually, you are avoiding the real issue, and you are not helping the solution. Once again, what we say is that the problem should be defined correctly from its heart, from its origin, and then the definition of terrorism will be correctly, perhaps, stated. And we believe that in this case, terrorism definition is not correctly defined.
On the question of Syria, what's the relationship of your party with the Kurds of Syria? Suriye boyutunu biraz açıkla. Yani Suriye konusu pek soru değildi, yorumdu da.
Evet.
Partinizin ve Türkiye'deki Suriye Kürtlerin partisi. Suriye Kürtleriyle ilişkisi nasıl? Onu biraz açabilir misiniz?
Evet, şu anda Suriye'de bir halkların özgürlük talebi var ve bu talepten kaynaklı bir bu talebi gerçekleştirebilecekleri bir zemin aradıkları için bir sorun var.
At this very second, there is a demand for by the people in Syria to find a just and democratic solution to the problems in Syria.
21. yüzyılda artık baskıcı otoriter yöntemlerle halklar yönetilemiyor. Suriye'de böyle bir sorun yaşıyor.
In 21st century, there is no longer states are able to solve the issues of people with violence, with extreme decentralized systems.
Biz Suriye'nin demokratik bir yönetime geçebilmesi için halkların özgürlük ve demokrasi arayan mücadelesini meşru ve haklı görüyoruz.
We believe that the people who live in Syria and that they demand a just society, we find their demands very, very correct.
Tabii ki bugün tartıştığımız konu bağlamında yine Kürt halkı olarak orada yaşayan Kürtlerin de problemini bir parça kendi problemimiz olarak gördüğümüz için şunu da özellikle vurgulamak istiyoruz. Evet, herkesin demokrasi ve özgürlük arayışını yürekten destekliyoruz. Kürtlerin de, Suriye'deki Kürtlerin de demokrasi ve özgürlük arayışını yürekten destekliyoruz.
At this point we find the demands of people, Kurdish people who lives in Syria, their demand for justice, we find that very close to our heart. So with that, we support the demand of every other communities who seek for justice and democratic solution to their problems.
Şiddet kullanma tekelini devletlere meşru olarak görmek iyi bir şey değil. Bunu bugün Suriye'de de yaşıyoruz.
We don't believe that a measure of sort of violence can be used by government to achieve law and order. We disagree with this notion that governments have a right to use these measures to sort of install or reinstall law and order.
Devleti elinde bulundurmak ve iktidarı elinde bulundurmak halka karşı şiddet uygulamayı meşru kılmaz.
To be able to have the control of the government in hand of specific people does not or should not be given a right to use the extreme measures to maintain authority or maintain rule of law in the territories that they govern.
Ne yazık ki bu konuda da bir paradoks yaşanıyor.
Unfortunately, in this sense as well, there is a paradox exist.
Beğendiğimiz devletlerin şiddetini haklı görüyoruz. Beğenmediğimiz devletlerin şiddetini haksız görüyoruz.
And when there are states that we like, we find their violence as okay. Whereas if state that we don't like, whatever measures they have been taken, we find that as illegitimate or illegal.
Türkiye Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan her gün Suriye'ye çağrılarda bulunuyor. Halkın sesine kulak verin. Baskı yapmayın. Halka karşı şiddet kullanmayın diye.
Turkish Prime Minister make call every day on the government of Syria asking them not to use violence, oppression and all other measures to oppress people to try to maintain their status quo.
Halkın taleplerini şiddetle bastırmaya kalkışırsanız meşruiyetinizi yitirirsiniz diyor.
He says that if you use measure of oppression and extreme measures to justify this your authority on these people, you will lose your legitimacy.
Çok doğru sözler. %100 katılıyoruz. Aynısını Türkiye'de de lütfen uygulasın istiyoruz.
We applaud that. We agree with that. These are great words, but we call on Prime Minister Erdogan to employ same measures in Turkey as well.
Ahmet Bey, belki siz parlamento ile ilgili soruyorsunuz.
Evet, yani biraz bu anayasa ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında bugün bu ülkede Kürtler olmasaydı, farklı gruplar, azınlıklar olmasaydı yeni bir anayasaya ihtiyaç bile duyulmazdı. Eğer bir anayasa değiştirilmek isteniyorsa inkar edilenler, mağdur edilenlerin haklarının iadesidir. Ama bunlar yoksa buna yeni bir anayasa demede şansımız yok. Yani bir şey değişmiyorsa hak ve özgürlükler, farklı gruplar, kimlikler, azınlıklar, inançlar özgürleşmeyecekse o zaman bir yeni anayasaya gerek yok.
Kısaca bir tercüme için.
Evet.
No, if there was no curse living in Turkey
or other minorities or other minorities
or other minorities, perhaps we will not need a new constitution for Turkey. So the reason that actually there is a need for a new constitution is because Turkey employ different ethnic background, people with different ethnic and social backgrounds. So when you produce this constitution, in a sense, as far as I care, that the measures has to be taken into consideration that all these agents of the society at the communal level should be recognized.
Evet, tabii ki anayasa çok önemli. Herkesi kucaklayan, her farklılığını kucaklayan bir anayasa gerçekten Türkiye'nin demokratik geleceğinin ilk adımı ve önemli bir adımı olacak. Bu nedenle anayasa çok önemsiyoruz. Anayasanın demokratik olması ve kucaklayıcı olması çok önemlidir bizler için.
Of course we find this very important. We believe that drafting a new constitution is very very important in this sense to in order to provide a foundation and alternatives that can be resolved within this constitution. So we believe that this is very important. We wanted to participate and contribute to this process.
Ama zihniyet olarak, ruhen siz bunları kabul edecek bir noktada değilseniz demokratik bir anayasa da ortaya koyamazsınız.
However, if you are not at the level to accept as far as your state of mind is unable to accept this notion of a new constitution that will be just instrument to resolve this conflict, then it doesn't matter if whether you create a new constitution or not, because it will not help.
Ben bir şeye de dokunmak istiyorum. Yani PKK işte terörist bir örgüttür diye bir şey yapıldı. Tamam, dünya bazı örgütleri zaman içinde terörist de ilan etti. Filistin Kurtuluş Örgütü de terörist ilan edilmişti. Hamas edilmişti. Diğer örgütler de terörist örgüt olarak ilan edildi. Ama bugün Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Hamas'a kadar dünyadaki bunu terörist ilan edenler doğru bir diyalogla sorunun çözümü için bazı şeyler yapıyor. Bunu görmemiz lazım.
And I wanted to say this in terms of talking, calling PKK a terrorist. I want to define once again that PLO, Palestinian Liberation Organization, as well as Hamas, was defined as a terrorist organization by the world as well. But what we see today in the world stage is that people and governments are engaging with these organizations and trying to find a way to resolve this matter.
Evet, biz Kürtler geçmişimizle yüzleşmeye hazırız. Eksiklerimizle de yüzleşmeye hazırız. Bunu çok açık bir şekilde söylüyoruz. Ama bizim istediğimiz devletin de geçmişiyle yüzleşmesi gerekir. 4000 yakılan köy, 17000 faili meçhul cinayet ve 3 milyon Kürt'ün bölgesinden göç edilmesini eğer biz gündeme getirmezsek ve bu yapılanlarla yüzleşemezsek de barış için, demokrasi için, halkların kardeşliği için de mesafe alamayız. Bunun için meseleye tek yönlü bakmamak lazım. Şimdi 17000 faili meçhul cinayet işlenmişse ve 90'dan bugüne kadar İnsan Hakları Derneği ve İnsan Hakları Vakfı'nın yaptığı araştırmada 213 toplu mezar bugün tespit edilmiş. Bu tarihi bir şey söylemiyorum, kısa bir sürede. 90'dan günümüze kadar. Bunları hepsini açığa çıkaralım ve gerçekten hepimiz geçmişte yaptığımız yanlışlarımızdan dönelim. Barış adına, kardeşlik adına diyoruz.
For brotherhood and to be able to solve this issue, we Kurds are open to face our mistakes that we committed in the past. But we want to government as well to face these just injustices and wrong things that have been committed by the government in the past. We're talking about 4,000 Kurdish villages has been burned down. We're talking about 17,000 extrajudicial killings carried out by the state. And we're talking about 3 million Kurds that has been displaced, taken from their homeland and moved or forced into migration to other parts of the country. And most recently, human rights organizations has declared to the world that there are 213 mass graves concentrated in eastern and southeastern part of the Turkey. And those mass graves exist in Kurdish regions. We're talking about 213 mass graves. So we're expecting that, we're hoping that our government as well turn back and face these facts, these realities, this criminal act that they commit in the past.
Well, I don't want to end on a very negative tone, but unfortunately we ran out of time. And my apologies for all the questions that were not being asked, but I guess we can safely assume that we failed to solve the Kurdish problem in the last hour and a half, but no one can blame us for trying. And let me thank you, and please join me in thanking our delegation.